Evet, merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda Mühim Şeyler'de karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bugün ulus devleti konuşacağız. Ulus devletin geleceği nedir, ne olacak? Bundan sonra bir de hikayesi zaten çok kısa bir zaman aldı. Bu hikayeyi de kısaca değerlendireceğiz. Ama ulus devlete geçerken istersen tartışılan günümüzde iki konu var. Biri çok yeni gündemimize girdi. Biri de epeydir gündemimizde olan bir blockchain hikayesi var. Bunun üzerinde işte kripto para üzerinden daha çok tartışılıyor ama onu aşan bir şey bu. Bir de Avrupa'da yeni bir futbol ligi kuruluyor. Bütün ulus devletlerin kurumlarını aşan başka bir yapı, onları dışlayan, onun dışında olan, kuralları da tam anlamasak bile işte cezanın bir ödülün olmadığı gibi bir sistemin işleyeceği, 15 kulübün kurduğu, 20 kulübün oynadığı bir lig oluşacak. Bu acaba bizim sözünü etmeye çalıştığımız ulus devletin sonuna yönelik bir işaret mi? Yeni ulus devlet sonrasının bir organizasyonu mu? Blockchain öyle mi diye buradan başlayalım istersen. Belki bunun üzerine biraz iklim tartışması ve gıda krizi gibi meseleleri de bu ulus devletin bitişinin bir işareti mi değil midir, başlangıcı mıdır? Ya da onlar burada bir manivele gibi mi kullanılmak isteniyor? Ya da bu tartışmalar birileri yapıyor mu? Merkezden mi yönetiliyor? Bu kendiliğinden mi gelişiyor? Bütün bunları bir değerlendirelim istiyoruz.
Bütün bunları değerlendirmeye kalkarsak 5 saat konuşmamız lazım.
Biz biraz zamanı tasarruflu kullanarak bir saate indiririz.
Hepsini birden konuşamayız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi futboldan hoşlanmayanlar, hoşlanmayan izleyicilere de bir hatırlatmada bulunayım. Futbol konuşmayacağız. Yani futbol üzerinden organizasyon, sosyal, siyasi organizasyonlara gönderme yapabiliriz burada. Ama istersen oradan başlayalım. Sonuçta şimdi senin de izlediğin, benim de izlediğim The English Game diye bir futbolun hikayesini anlatan bir dizi var idi. O dizide işte görünen tablo şöyle bir şeydi. Çok kabaca özetleyecek olursak, aristokratlar kendi aralarında futbolu standartize ediyorlar. Futbol kulüpleri kuruyorlar ve işte bu rekabet ediyorlar. Çok da eğleniyorlar. Ve fakat işçiler de futbol oynamak istiyorlar. Onlar da futbol kulüpleri kuruyorlar. Fabrikalar kendi içlerinde futbol kulüpleri kuruyorlar ve futbola bakışı aristokratların bakışından bir hayli farklı olan bir delikanlı, yani daha tırnak içinde hani sert bir rekabete yatkın olan ve takımı takım olarak gören, herkesin yükü paylaşması için bir organizasyon, maçı bir takımın yükü paylaştığı bir organizasyon olarak görüyor olan, bu anlamda da liderlik yapan, liderlik ruhuna sahip olan bir futbolcu var. Bu futbolcu futbolun o dönemki kurallarının hilafına transfer ücreti alarak transfer oluyor. Ve işte bir fabrikanın sahibi bunu transfer ediyor, işçi gibi gösterip takımında oynatıyor. Ve bunlar iddialı sonuçlar alıyorlar. Bunun üzerine aristokratlar kendi aralarında bu ücretli oynamayı bahane ederek o kulübü diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Ama o aristokratların içinde birisi futbolun geleceğinin aslında işte orada olduğunu, yani o kurdukları futbol düzeninin eğer oyuna katılmak isteyenleri dışarıda bırakırlarsa ölüp gideceğini, ama onları içeri alacak olurlarsa tabii ki daha sağlam, sıkı rekabetle karşılaşacaklarını, oyunun kontrolünü kaybedeceklerini, oyunu düzeni kontrol etmeyi imkanını kaybedeceklerini filan, ama oyunun bekası açısından bakıldığında da işte bunu göze almaları gerektiğini düşünüyor ve kendi arkadaşlarının hilafına federasyon başkanı olarak o takımın ihraç edilmesine mani oluyor. Gerçekten de oradan bir futbol diye bir şey çıkıyor. Şimdi burada o hikayenin çok güzelce özetlediği tablo şuydu, yani oyuna katılma imkanı var ise oyun büyür. Eğer onu, o imkanı berhava ederse oyun işte senin kendi aranda yaptığın bir şey olarak kalır. Futbolu futbol yapmış olan herkesin bu oyuna katılma ihtimalinin olması idi. Yani işte orada Leeds'li bir fabrika, işte burada Southampton'lı bir başka fabrika vesaire. Bu oyuna katılıp kendilerini gösterebilecek oldukları zaman oyun büyüyor. Hepsi gösteremiyorlar kendilerini ama sonuçta gösterebilme ihtimali önemli bir değer, bir kıymet yani. Şimdi bu hikaye, şimdi başlayan hikaye yeni bir hikaye değil. 90'lardan beri, yani kardeşim bu futbolu dünya çapında izlenir kılan biziz. Yani işte Real Madrid'in, Barcelona'nın, Manchester United'ın falan Tezi buydu yani. Bunu dünya çapında izlenir kılan biziz. Dolayısıyla buradan doğuyor olan katma değer neyse, o çoğunlukla bir reklam katma değeri. Bu katma değer neyse o katma değeri üreten biziz. Dolayısıyla buradan daha çok pay almamız gerekir. Bu şimdi Türkiye'de işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'ni domine etmek hakkı, buradan daha çok pay almayı talep ederken yaslandıkları hakka benzeyen bir şey yani. Doğru mu? Bir açıdan bakınca doğru mu? Doğru. Ama sonuçta Türkiye'de niye bu üç kulübün taraftarlarının toplamı işte çok fazla? Çünkü bunlar Eskişehirspor'un, Bursaspor'un, Trabzonspor'un, Adana Demirspor'un, Altay'ın bunları yenme iştiyakıyla oynayabiliyor olması, bir gün bunları geçecek olma ümidiyle oyuna katılmış olması nedeniyle pasta büyümüş. Bu büyüyen pastaya paralel olarak da bunların taraftar kitlesi büyümüş. Bunlar kendi aralarında oynayıp dursalardı başından itibaren Türkiye'de futbolun bu kadar seyircisi olmayacaktı, taraftarı olmayacaktı ve dolayısıyla da pasta büyümeyecek. Yani bunların pastadaki payı şimdikinden daha büyük olacaktı ama pasta küçük olacak. İşte esas mesele burada. Dolayısıyla bu hikaye 100 yıl boyunca birikmiş olan, büyümüş olan pastanın şimdiki hali üzerinden bir hak talebi ve çok anlamlı görünmüyor bana. Yani ne olur bu hikaye gerçekleşse, realize olsa ne olur? Sonuçta evet, bir normal içerik üretimi gibi bir şey olur.
Yani buradaki kendisi sistem nasıl çalışacak esas, onu bir diğerinden farklı olarak onu bir kavrarsak daha iyi olur. Hani bizim bildiğimiz liglerde oynuyorsun, kazanan var, kaybedenler var. Kaybeden düşüyor, kaybedenin yerine yenisi geliyor. Kazanmış olan öyle bir zaman geliyor ki o da ligden düşebiliyor. Böyle bir sistem var. Burada galiba bu yok, bunu uygulamayacaklar.
Evet, burada şimdi kurucu 15 tane şey olacak. İddia bu yani. 12'si belli, 3 tanesi saklı. Muhtemelen federasyonlarından ve işte sponsorlarından korkuyorlar. 15 tane daimi üyesi olacak bunun. 5'i de işte pazarı büyütmek için her sene değişecek. O diyelim ki o 5'inin arasından birileri şampiyon oldu. O 15'in arasından da birileri küme düştü. Bir şey değişmeyecek yani. O şampiyon olan ertesi sene olmayabileceği gibi küme düşenler ertesi sene olacaklar. Dolayısıyla bu zaten rekabet dediğimiz şeyin ruhuna aykırı. Ama zaten burada kimsenin de rekabet fiili değil. Uzun süredir böyle bir şey. Esas mesele burada. Kardeşim bu bir spor değil, bir gösteri. Ben de gösteri olduğuna katılıyorum yani. Bir performans sanatı yani. O anlamda bir gösteri. Dolayısıyla şimdi burada bu gösterinin ürettiği katma değer neyse o katma değerden biz en çok payı almak durumundayız. Ve işte biz yani sonuçta bir şirketiz. Ve şirket gibi davranacağız. İçerik üreteceğiz. Bu içeriğin üretilmesinde esas rol sahibi biziz. İçeriğin talep edilmesinde esas rol sahibi biziz. Payımızı da alacağız. İddiası bu. Ama oyunun kuralı böyle değildi yani. O English Game'den o yüzden söz ediyorum. Şimdi bu şuraya da getiriyor bizi de. O yüzden hikayeyi uzattım. Sonuçta en demokratik olan örgütlenme tarzlarından bir tanesi futbol idi. Yani futbolda federasyonlar var. Federasyon kelimesinin anlamı zaten yani kulüplerin örgütü. Yani bir kulüp kurduğun zaman federasyona üye oluyorsun otomatik olarak ve federasyon futbolun kurallarını koyuyor. Yani bu sezon lig hangi tarihte başlayacak, fikstür nasıl çekilecek, hangi takım hangi tarihte kiminle karşılaşacak, kupanın statüsü nasıl düzenlenecek vesaire gibi kuralları koyan bir üst merci var. Bu merci bütün kulüplerin teorik olarak bütün kulüplerin üye olduğu bir kurum tarafından veriliyor. Yani devletin ve diğer organizasyonların bu işte bir dahli yok. Bu federasyonların bir federasyonu, üst federasyonu var işte UEFA, Avrupa Federasyonlar Federasyonu. Onun da bir üst federasyonu var FIFA, bütün dünya federasyonlar federasyonlarının federasyonu. Dolayısıyla teknik olarak bakıldığında futbol oynamak iddiasıyla bir kulüp teşkil ettiğin zaman bu kulüp bütün dünyada futbolun düzeni üzerinde bir hisse sahibi oluyor yani.
Yani aslında ulus devlet organizasyonunu aşan bir şey bu. Devlet dışı bir organizasyon ve uluslararası.
Devlet dışı bir organizasyon, evet. Son derece demokratik bir organizasyon. Demokratik mi çalışıyor, demokratik çalışmıyor. Yani hiçbir şey o kadar demokratik çalışamadığı için. Sonuçta güçlü olan, güçsüz olanı federasyonlarda da bir biçimde eziyor yani. Ama federasyonlar sonuçta bir biçimde o alttan gelen örgütlenmenin ürünü oldukları için, onun hala izini taşıdıkları için alttan gelenleri de hala ölmeyecek şekilde hayatta tutma insiyakına sahip. Burada şimdi bu federasyonların dışında böyle bir örgütlenme kurduğun zaman alttan gelen ölüyor, altta kalan ölüyor. Üsttekilerin de umurunda değil yani.
Üstteki zaten ölmüyor, hep kalıyor orada.
Evet yani onun ölme ihtimali ortadan kalkmış. Şimdi dediğim gibi 100 yıl boyunca işte bilmem kaç tane kulübün vesaire falan ürettiği bir değeri yağmalamak üzere.
Bu bizim yeni dünya düzeninin şekillendiği, daha doğrusu talebin arttığı bir dönemde uymayan bir gidişat.
Şimdi işte tam da öyle bir yol çatındayız. Bu yol çatını gösteriyor, çok güzel gösteriyor yani. Şimdi biz burada insanlık olarak ya daha demokratik, yani alttakilerin sesinin daha çok çıkabildiği, haklarının daha çok korunabildiği, daha az bastırılabildikleri, alttakilerin daha az baskı altında tutulabildikleri bir düzene doğru gideceğiz. Veya işte bu futbolda şimdi olan şey gibi, yani tamam kardeşim şimdi fotoğrafı çektik, durumu dondurduk, kimin payı neyse bunu vereceğiz, alttakilerin canı çıksın mantığıyla yol alabiliriz. Yani yol oraya doğru gidebilirler. Ana hatları itibariyle bu iki yol önümüzde uzun süredir duruyor. Bu futbol düzeni ama siyasette bunun karşılığı yok. Yani şimdi siyasette bunun karşılığı yok derken kastettiğim ne? Yani devletler var. Devletlerin bir federasyonu yok. İşte bir Birleşmiş Milletler gibi bir şey var ama o Birleşmiş Milletler Erdoğan'ın da şikayet ettiği gibi dünya beşten büyüktür dediği gibi keyfine bırakılmış, keyfine kalmış durumda ve Birleşmiş Milletler işte Yemen'de birileri telef olurken veya Akdeniz'de göçmenler hayatlarını kaybederlerken falan bir şey yapamıyor yani. Elinde enstrümanlar yok. Böyle hani çok fantezi bir şey olarak orada duruyor. Şimdi devletler var ve bu devletlerin bir üst organizasyonu yok. Bu olması gerekir mi gerekmez mi bu bahsi diğer. Fakat esas meselemiz bizim bir süredir esas meselemiz şu yani. Bu devletlerin menfaati aslında kimin menfaati? Bahçeli bize diyor ki mesela söz temsili işte devletin menfaati hepimizin menfaatidir. Gerçekten böyle mi? Aslında kim bu devletten menfaatleniyor? Menfaat derken sadece maddi bir menfaatten söz etmiyorum yani. Oraya geleceğim. Sonuçta bu sorunun etrafında bir şeyler şekillenmeye başlamıştı, tartışılmaya başlamıştı. Şimdi bu futbol misali de gösteriyor ki herkesin birden menfaatini korumak o kadar kolay bir iş değil. Şimdi şeye dönelim. Bu ulus devlet, yani şu anda dünyadaki devletlerin hemen hemen tamamı ulus devlet sayılabilir. Bu ulus devlet nedir? Kimin menfaat nedir'e gelmeden nasıl başladı bu hikayeye bakalım. Yani ana hatları itibariyle temel soru şudur. Ulus devletleri mi uluslar yaptı yoksa ulusları mı ulus devletler yaptı? Bu tavuk yumurta hikayesi gibi şeyleri ve işte bir takım tarifler yapmayı falan çok sevmiyorum. Ama buna işaret edeyim. Kabaca Fransa diye bir ulus devleti, devlet ortaya çıktı bir tarihte. Benim açımdan ilk ulus devlet olarak sayılabilecek şey odur. Onu ortaya çıkaran bir irade var idi. O bir nevi ulus idi. Fransızlar idi. Ama o Fransızlar o ulus devlet tarafından inşa edilmiş olan, yeniden inşa edilmiş olan Fransız ulusuyla çok da birebir aynı değil. Aralarında bir takım nüanslar var. Yani işte bir Fransızlar diye bir entite var idi. Fransızlık diye bir şey var idi. O bir devlet yaptı. Yani Almanlara ya da işte İngilizlere ya da Hollandalılara tanıdığı bildiği İspanyollara tanıdığı bildiği diğer unsurlara kıyasla kendi farkının farkındaydı. O farkı önemsiyor idi. Almanlar tarafından yönetilmek istemiyor idi. Fransızlar olarak bir özne haline geldiler. Fransa'yı yaptılar. Fransa devleti de Fransızları yeniden inşa etti. Yani ne yaptı? Sonuçta işte sınırları koydu. O sınırlardan mal, insan, para transferinde bir takım regülasyonlar yaptı. Fransa içindeki farklılıkları ortadan kaldıracak veya azaltacak şekilde işte düzenlemeler yaptı. Bilhassa eğitim sistemiyle bunu yaptı ve işte bir Fransızlık inşa etti yani. Zaten vardı olan Fransızlığı kendisine göre yeniden tarif etti ve standartize etti. Bunu biz kendi hikayemizden de anlayabiliriz. Yani Çanakkale'de direnen, sonra milli mücadeleyi yapan bir asabiye var idi. Yani gelip de burada şuralarını Yunanlılar, buralarını Ruslar, şuralarını Fransızlar, buralarını İngilizler yönetmesin. biz yönetelim, kendi kaderimizi kendimiz tayin edelim diyen bir asabiye vardı ki o milli mücadeleyi yapabildi, değil mi?
Evet, evet.
Ama sonuçta o milli mücadelenin sonunda kurulan devlet o asabiyeyi biçimlendirmeye çalıştı. Biçimlendirebildiği kadar biçimlendirdi. Değil mi? Yani sonuçta Türkiye'nin hikayesinde anlatmaya çalıştığımız gibi, yani Kütahya'nın köylüsünün Türklükten anladığı ile işte 1920'de anladığı ile 1950'de anladığı arasında ciddi bir fark var ve bu farkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşa etti. Biz hepimiz o tornadan geçtik. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tornasından geçtik. Biçimlendik ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, genelde de ulus devlete o tornadan geçmiş unsurlar olarak bakıyoruz. Hepimiz böyle bakıyoruz. Yani bu bütün yapılanlar bende iz bırakmadı demenin hiçbir manası yok. Hepimizde bunun izi var. Hepimizde izi var. Hepimizde aynı değil. Hepimiz aynı değiliz. Hepimizdeki izler de aynı değil vesaire. Ama sonuçta bunun hepimizde izi var. Şimdi bu anlamda böyle baktığımız zaman ulus devlete zaten biased, yanlı bir tutumla bakıyor olduğumuzu bilerek başlayalım yani. Buradan da çıkabilmek için olabildiğince meseleyi kendimizden uzaklaştıralım. Fransa ulus devleti var idi. Bu ulus devlet sömürgecilik yaptı. İşte gidip de Afrika'da, Cezayir'de falan böyle bir takım düzenler kurdu. Onlar Fransa'nın bir parçası değil. Yani şimdi Britanya'nın sömürgeciliği ile Fransa'nın sömürgeciliği arasında bir anlayış farkı var. Fransa'nın sömürgeciliği çok net, kuralları belli bir sömürgecilik. Yani Fransa'yı, ulus devleti, Cezayir'i kendi malım olarak görüyorum. Cezayirlileri de kendi malım olarak görüyorum. Aramızda bir eşitlik ya da yani mukayese edilebilirlik yok yani. Cezayirli sonuçta Fransızın malı. Cezayir'deki kuralları da koyan, Cezayir'deki oyunu da kontrol ediyor olan Fransa. Ama Fransa'daki kurallar ile Cezayir'deki kurallar birbirine farklı. Ve bunun açıklamaya muhtaç bir tarafı da yok. Yani zaten bu Fransa'nın hakkı yani. Bu düzen çok yakın bir tarihe kadar sürdü. Ve işte sonunda Cezayir ta 1962'de ancak bağımsızlığını alabildi Fransa'da. Ama buna karşılık Cezayir Fransa'nın arka bahçesi, bunu biliyoruz. Ve Cezayir'de konuşulan yabancı dil Fransızca, genel olarak Fransızca düşünülüyor. Bir Cezayirli kaçacağı zaman Cezayir'den Fransa'ya kaçıyor vesaire. Yani sonuçta Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkiler Fransa ile atıyorum işte Irak arasındaki ilişkilere benzemiyor. Ama Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkilere benziyor yani. Bu süreçte bizi ilgilendiriyor olan şeye gelelim. Cezayir ulus devlet oldu. Ulus devlet olurken mesele neydi yani? Şimdi Cezayirlilerin meselesi neydi? Kardeşim, bizim adımıza kararları Fransa veriyor. Yani ne oluyor mesela Fransa verdiği zaman? Atıyorum, ben çok da o tarihlerdeki ilişkilerin teferruat bilmiyorum ama atıyorum. Mesela şöyle bir şey oluyor. Şimdi orada bir takım okullar var. Bu okullarda birileri eğitim görüyor. O eğitim görenlerin arasında parlak çocuklar Cezayir'den Paris'e gidiyorlar ve Paris'te hekim oluyorlar. Şimdi Cezayir bağımsızlığını kazandığı zaman o okulları yürütemedi. Ulus devlet olduğu zaman o okulları yürütemedi. Kendi çocuklarının arasından hekim olabilecek olanları hekim yapamadı. Bu böyle baktığımız zaman kimin menfaatine oldu? Ya eskiden Fransa'nın sömürgesi halindeyken Cezayir aradan sıyrılıp çıkıp Fransa'da hekimlik yapabilecek veya işte gazetecilik yapabilecek veya neyse işte Zidane olabilecek olan birileri hem çok para kazanabilecek, hem işte Cezayirlilere gurur kaynağı olabilecek ve hem de işte dünyaya, insanlığa bir katkı sağlayabilecek olan insanlar Cezayir ulus devlet olunca bu işleri yapamaz hale geldiler. Buradan yola çıkıp ulus devletler eleştirilebilir. Teker teker her ulus devlette biz şimdi böyle bir hikaye yazabiliriz. Yani Cezayir şunu başaramadı, Fransa şunu başaramadı filan gibi.
Orada da tabii Cezayirliler hemen diyecektir ki biz başaracaktık, Fransızlar engel oldu. Neyimiz var, neyimiz yoksa alıp götürdü. Kararlarımızı, kendi kararımızı alıp uygulamamıza izin vermedi filan gibi gerekçeler sunabilirler.
Sunuyorlar zaten. Ama yani sonuçta aslında bu benim açımdan herhangi bir mana taşıyan bir laf değil. Yani ulus devlet olmuşsun, lige çıkmışsın. Şimdi niye beni yendi Fransa diye şikayet edecek halin yok. Yenseydin yani. Yani sen şimdi kendi bağımsızlığını ilan etmişsin, lige çıkmışsın yani. Federasyonda hisse sahibisin. Oyunun eşitsiz olduğunu baştan biliyor olman gerekiyordu. Bu eşitsiz oyunda nasıl kazanacağının yolunu bulman lazım. Yani Türk milliyetçilerinin ama Amerika bize şöyle yapıyor ama Rusya bize böyle yapacak filan demesine benziyor bu iş. Yaptırtma kardeşim. Sen yapabiliyor musun Amerika'ya bunu? Yapamıyorsun. Amerika'nın da sana yapmasına mani ol. Olamıyorsan bu başarısızlıktır. Yani bunu demeye çalışıyorum. Evet. Ama burada benim işaret etmeye çalıştığım husus şu. Cezayir Ulus Devleti'nin başarısızlığı hakkında hepimiz mutabık kalabiliriz. Hepimiz işte oradaki yolsuzluklar, işte Cezayir'in insan kaynağının yeterince değerlendirilmemesi vesaire vesaire üzerinden çok şey söyleyebiliriz ve Cezayirlere çok sövebiliriz falan. Ama net toplamda hikaye şu. Cezayir Ulus Devlet olmadığı durum sömürgeydi. Bu tercih edilecektir. Yani kötü bir ulus devlet, kimi tercih edeceğiz? Yoksa o sömürge şartlarını. Bu mukayeseyi böyle yapmak gerekiyor. Şimdi Cezayir Ulus Devleti'ni Fransız Ulus Devleti ile mukayese etmeden önce Cezayir Ulus Devleti'ni sömürge Cezayir'le bir mukayese etmek gerekiyor. Ve sonrasında da işte bu ulus devletin sonrasında daha iyileşmesine falan nasıl sağlarız üzerine kafa yorulabilir. Ama işaret etmiş olalım. Sonuçta Cezayir'in sömürgelikten ulus devlete geçmiş olması durumunda herkesin menfaatine olmadı bu. Yani bütün Cezayirlilerin menfaatine olmadı. Yani Cezayirlilerin arasından sıyrılıp gidebilecek Fransa'da, dünyanın başka yerlerinde kendisini gösterebilecek, bir performans sergileyebilecek olan birçok Cezayirli, Cezayir sömürge olsaydı, işte Fransa'ya bilmem Cezayir'in bilmem nesini ihraç etme karşılığı komisyon alıyor olan veya sömürge valisi olarak Fransızlar adına Cezayir'de düzeni tesis ediyordu olan birileri mesela bundan kaybettiler. Yani öyle herkesin kazandığı oyunlar yok yani.
Öyledir zaten. Herkesin kazanması beklenemez. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Ama burada Cezayirlilerin büyük çoğunluğu kazandıklarını düşünüyorlar ve kazandılar da öyle bakarsak.
Bize işte bu çoğunluğun kazandığı söyleniyor. Hikayesi anlatılıyor ulus devletler tarafından. Hikaye şimdi Fransa ulus devleti itibariyle bakalım. Onun arkasına yatan şey hikaye böyle bir şeydi. Yani sonuçta sınırların içine bir tür homojenleşme sağlıyorsun vesaire filan. Buradan hepimiz kazanacağız diyorsun. Herkes kazandı mı kazandı. Fransa ulus devleti olduğu için mi kazandı onu bilmiyoruz. Çünkü tam o tarihte sanayinin gelişmeye başladığı bir dönemdi ve yani katma değer artışı olağanüstü ivmelenmişti. Eskiden.
Bütün dünyada zenginlik birden arttı. Bundan herkesin nasibini yani, aldığı dönemde. Evet.
Yani şimdi sanayinin ürettiği katma değerdi mesele. Yani o muydu mesele bilmiyoruz yani. Çünkü tam da ulus devletlerin ortaya çıkışı ile sanayinin palazlanmaya başladığı dönem aynı dönem. Tarımda üretiliyordu olan katma değerden çok daha fazla katma değer üretiliyordu. Sanayinin siyasi modu oldu bu ve ulus devletler bir siyasi özne olarak oyunun kurallarını koyan özneler olarak sanayi toplumunu biçimlendirdiler. Dolayısıyla benim açımdan sanayi toplumu ile ulus devleti bir paketin içinde değerlendirmek çok hakça olur ve sanayi toplumunun sonuna geldiğimiz noktada da ulus devletleri tartışmaya açılması çok anlamsız değil yani. Tesadüfi bir şey değil yani.
Yani ulus devletler başından beri sanayi devriminin bir ürünüydü diyorsun. Şimdi sanayi devrimi, endüstri devrimi sona erdiğine göre yeni bir düzene geçiliyor. Dolayısıyla devlet yapılanmalarında, organizasyonlarında da yeni bir aşamaya gelindi.
Yani eş zamanlıydılar. Ürünü müydü? Birisi ötekisinin ürünü müydü? Bu tartışma götürür. Ama eş zamanlıydılar. Yani. Şimdi hikaye şöyle bir şey. Sonuçta Fransa kendi içinde homojen bir toplum değildi. Peugeot ya da işte Renault üreticisi Burjuvazi vardı. Orada çalışan işçiler vardı. O fabrikalarda çalışan işçiler vardı. Ve bu ikisinin arasında hem statü, geliri vesaire açısından çok ciddi fark vardı. Hem ikisinin sisteme müdahale şansları açısından çok fark vardı. Ve işte o dönemde Marx da bütün dünyanın işçileri birleşin demiş idi. Bence oyunun dinamiklerini doğru kavrayamamış idi yani. Sonuçta Renault işçisinin geliri ve hayat standardı Renault'u işleten Burjuvazi'nin performansına bağlıydı. Eğer Renault Mercedes'e kıyasla daha ekonomik olarak daha yüksek kaliteli otomobil üretir ise Fransız işçileri Alman işçilerinden daha çok zenginleşecek. Dolayısıyla Fransız işçisinin rakibi Alman işçisi, Fransız işçisinin müttefiki Fransız burjuvası, Alman işçisinin müttefiki de Alman burjuvasıydı. Ulus devlet bu hikayenin içinde şekillendi. Yani Fransa burjuvasını Alman burjuvasını rekabetten koruyacak, Fransa işçisini de Alman işçisini rekabetten koruyacak bir siyasi entite olarak şekillendi. Ulus devlet budur yani. Ulus devletin temel fonksiyonu devletler arasındaki rekabetin içinde şekillenmiş ve kendi toplumunu diğer toplumlara kıyasla koruma güdüsüne sahip olan siyasi organizasyon ulus devletler. Ve gördük ki bazı ulus devletler başkalarından daha başarılı oldular. Yani Almanlar Fransızlardan daha başarılı oldular işte gibi mesela. Ya da İtalyanlardan daha başarılı oldular.
Hollanda mesela demek daha ki, başarılı oldu.
Yani mesela diyelim ki İsveç belli konularda Finlandiya'dan daha başarılı oldu. Finlandiya belli konularda İsveç'ten daha başarılı oldu. Ve toplamda bazıları diğerlerinden daha başarılı oldu falan. Sonuçta bunların hepsi ulus devlet. Demek ki ulus devlet olmak kendi başına başarının garantisi değil. İyi ulus devlet olmak, kötü ulus devlet olmak gibi bir şey de var. Şimdi Fransa ile Cezayir arasındaki mesele de böyle bir mesele. Yani biz herhangi bir ulus devletin başarısını ulus devleti onaylamak için kullanamayız. Herhangi bir ulus devletin başarısızlığını da ulus devletin yermek için kullanamayız. Yani daha serin bakabiliriz meseleye. Yani. Başarılı olan ulus devletler var, başarısız olanlar var. Ve başarılı olmanın formülleri yok. Olsaydı herkes bunları ezberler ve herkes başarılı olurdu. Ama zaten başarı dediğimiz şey mukayeseli bir şey.
O formül de herkese şamil değil. Her ülkenin kendi formülü ayrı olabilir zaten.
Evet, herkesin başarılı olması da mümkün değil. Değil. Çünkü başarı zaten bir sıralama. Sonuçta elimizde mutlak bir değer yok. Yani şu 100 soruyu sorduk, 100 soruya hepsine de doğru cevap veren herkese işte filan diye bir şey yok yani.
Peki burada şöyle bir şey sorayım. Bu ulus devlet kavramı içerisinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni nereye oturtacağız? İkisi klasik bir ulus devlet kavramını içermiyorlar. Onun biraz dışında hareket ediyorlar. Onun dışında örgütlenmeler daha doğrusu.
Benim açımdan bakıldığında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir Rusya imparatorluğudur. Yani Rusya devleti, ulus devletinin başka yerleri sömürgeleştirmesi hikayesidir yani.
Çarlık'ın benim devamıdır aklıma. Diyorsun. Çarlık İmparatorluğu'nun devamı gibi evet. Biliyorsun.
Çarlık İmparatorluğu'nun ulus devlet olmuş hali evet. Rusya ve diğer ülkeler onun peykleriydiler. Ama hani onu diğerlerinden farklı kılıyor olan şey yani Fransa'da Fransızlık devletin ideolojisi iken Rusya'da şeklen bir enternasyonel hikayeydi. Ama yani aslında o şeklendi yani. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince Amerika Birleşik Devletleri'nin hikayesi nispi olarak farklı. Orada 50 tane ayrı devlet var. Bu devletlerin bir federasyonu olarak görmek gerekiyor ve bu nispi olarak standartize edilmiş. O devletler nispi olarak standartize edilmiş. Yani İsveç'le Norveç arasında belki muhtemelen aslında tabloyu öyle de görebiliriz. Yani İsveç'le Norveç arasındaki benzerlikler işte Kaliforniya ile Texas arasındaki benzerliklere de benzetilebilir. Ama işte İsveç ile Fransa arasında daha çok fark var. O kadar çok fark Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri arasında yok. Daha standartlar yani. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ne dünyanın kalanından ayıran esas dinamik İkinci Dünya Savaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan çok karlı bir biçimde çıkıp dünyanın kalanı ile arasındaki mesafe çok açılınca Amerika Birleşik Devletleri bir dünya imparatorluğu, dünyaya kural koyan bir entite oldu yani. Dolayısıyla onu biz diğer unsurlarla mukayese etme kabiliyetine sahip değiliz. Yani zaten parası asimetrik olarak bir pozisyona sahip, kendisi asimetrik bir pozisyona sahip. Onu ayrı tutmak gerekiyor yani.
Peki orada Avrupa Birliği'ni nereye koyacağız? Bu da pek çok ülkenin kendi iradesiyle üst bir birlik oluşturması süreci. İşleyip tam işleyip işlememesi ayrı bir tartışma ama ulus devleti aşan bir organizasyona doğru gitme niyeti vardı orada ve bir ölçüde gerçekleşti.
İşte tam oraya geliyorduk zaten. Şimdi ulus devlet ana hatları itibariyle Avrupa özelinde başarılı oldu. Avrupa'daki ulus devletler dünyanın başka yerlerindeki ulus devletleri solladılar, geçtiler. Bunun bin tane sebebi var. İşte daha önce yola çıkmış olmaları, dünyanın geniş kesimlerini uzun süre sömürmüş, kaynaklarını tüketmiş olmaları vesaire falan gibi ama aynı zamanda da sonuçta bir siyasi entite olarak gerçekten de verimliydi. Neden verimliydi? Çünkü ne olmuş oldu? Şimdi Türkiye misalinden verecek olursak, Gaziantep'teki biri Edirne'de üretilmiş olan bir malı tüketir hale geldi bu ulus devletler sayesinde. Fransa'nın herhangi bir yerinde bir şarap üreticisi için pazar artık sadece kendi kasabası olmaktan çıkıp bütün Fransa oldu. sanayi sayesinde de üretim ölçekleri belli bir seviyeye gelmiştik. Yani sonuçta şimdi sen eğer sanayileşememiş isen, diyelim ki peynir ürettiğin zaman zaten belli bir miktarın üstünde üretim yapamazsın. O belli bir miktar üzerinde üretim yapamadığın için de senin kendi kasabanın dışında bunu satmaya çalışmanın bir manası yoktur. Çünkü zaten orada o talep vardır ve orada tüketirsin. Ama daha çok üretim yapabilir, sanayi sayesinde daha çok üretim yapabilir olduğu zaman sana daha büyük bir pazar lazım. Daha geniş bir pazar lazım. O pazarda da daha ciddi bir talep lazım. Tam da kabaca o dönemin teknolojik özellikleri ile bu ulus devletlerin büyüklükleri birbirine denk geliyor. Yani Fransa'nın bir köşesine üretileni öteki köşesine pazarlayabilir imkanlar ortaya çıkmıştı. Teknoloji o seviyeye gelmişti. Ayrıca da ulus devletler bu ulaşım, iletişim vesaireyi falan standartize ettikleri için ve kalitesini yükselttikleri için de sonuçta herkesin menfaatine oldu sahide toplamda. Genel toplamda bir menfaat artışı oldu ama teknolojinin yoğunlaşması arttıkça o pazarlar yetmez oldular. O pazarlar yetmez olunca ulus ötesi pazarlara ihtiyaç oldu. Dolayısıyla burjuvazinin performansı o ulus ötesi pazarlara erişim kabiliyetiyle ölçülür oldu. Şimdi Fransa kendi içinde kendi ihtiyacını karşılayacak Renault'u ürettiği zaman onu Mercedes'ten korumak, Fransa devleti açısından onu Mercedes'ten korumak kafiydi. Çünkü orada işte Fransa içindeki talep zaten Renault'un üretimini tüketiyordu, emiyordu. Ama teknoloji gelişip daha düşük maliyette daha çok üretim yapma durumu ortaya çıktığında, daha çok daha geniş bir pazara ihtiyaç duyulduğunda sıkıntı şu oldu. Türkiye'ye Mercedes değil Renault satabilmek Fransız burjuvazisiyle Alman burjuvazisinin arasındaki performans farkını doğurdu. Burada işte hikaye renk değiştirdi. Temel sıkıntımız bizim o ulus devletlerin dayandığı asıl imkan ekonomik ölçeğin, ekonomik üretim ölçeğinin ulus devletlerin boyutlarıyla kabaca örtüşüyor olmasıydı. Bu örtüşmez olduğunda bir sıkıntı çıktı. Avrupa Birliği bu sıkıntıyı barışçı yolla aşmak için bir tür teşebbüs olarak görülmeli. Yani ulus ötesileşmek, ölçeği büyütmek, pazarın ölçeğini büyütmek. Çünkü üretim ölçeği büyüdü. Pazarın da ölçeğini büyütmek gibi bir şeydi. Fikir olarak güzel bir fikir. Çağın ihtiyaçlarına da uygun, imkanlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şeydi ama kötü tasarlandı, kötü uygulandı benim açımdan bakıldığında. Olağanüstü, aşırı bir bürokratik yapısı olması nedeniyle nispi bir başarı sağlamıştır. En azından barışı sağlamak konusunda ama sonuçta iktisal olarak ciddi ve siyasi olarak ciddi bir şey, bir aktör zuhur etmedi. Şimdi ama geldiğimiz noktada tablo şöyle bir şey. Şu anda biz sanayide bile öyle herhangi bir ulusun hatta herhangi bir kıtanın talebinin yetmeyeceği kadar muazzam ölçeklerle üretim yaptığımız zaman ekonomik oluyor. Ki asıl şey sanayi değil, ekonomiyi asıl sürdürüyor olan şey sanayi değil. Diğer hizmetler açısından baktığımız zaman işte diyelim ki Google'ı bir kasabada uygulamışsın, bir Fransa ölçeğinde uygulamışsın veya dünya ölçeğinde uygulamışsın. Maliyetler aynı yani. Üç aşağı beş yukarı. Ama getirisi olağanüstü farklı. Bütün dünyada uyguladığın zaman buradan üretilebilecek fayda olağanüstü farklı. Olağanüstü artıyor. Dolayısıyla şimdiki ekonomi açısından bakıldığında dünya ölçeğinde pazarlara ihtiyaç var. Pazarın dünya ölçeğinde olması gerekiyor. Dolayısıyla da bu ulus devleti anakronik kılıyor. Buradan yola çıkarak zaten ulus devletin aşınıyor olduğunu görüyor idik. Aşınıyor. Bu ulus devletin aşınıyor olmasının uzantısı olarak bizim daha üst organizasyonlara vesairelere falan doğru işte küreselleşme falan gibi şeyler laflarla işte daha üst organizasyonlara doğru bir yol alıyor olduğumuz söyleniyor. Bir küreselleşme dediğimiz nedir? Aslında tam ulus devleti aşındıran bir şey. Çünkü ulus devlet yapıyordu olan başta söyledik yani malların, hizmetlerin ve insanların transferini engelleme kabiliyetiydi. Ve içerideki parayı regülasyonu bir teker haline getirme işiydi. Şimdi sen malları, hizmetleri, insanların transferini kolaylaştırıp sınırları elekleştirdiğin zaman ulus devletin imkanları daralıyor. Aynı zamanda bu paraları, para transferini falan kolaylaştırabilmen için zaten regülasyonları birbirine benzeştirmen gerekiyor. O regülasyonlar açısından da ulus devletlerin elindeki imkanlar daralıyor. Dolayısıyla zaten aşınıp duruyor olan bir şeyle karşı karşıyayız.
Yani devletleri 10 şirket yönetiyor lafı bunun altından çıkıyor demek ki. O şirketlerin talepleri doğrultusunda ulus devletler düzenlemelere gidiyor, işbirliğine gidiyor, birbirlerine benzer hale geliyor. Dışarıdan bakınca da demek ki 10 şirket bütün devleti yönetiyor ve her türlü istediği yöndeki kararları aldırıyor. önermesi de çıkmış oluyor ortaya.
Tam buradayım. Benim işte söylemeye çalışıp beceremediğim şey şu yani. Aslında devletler zaten 10 şirket yönetiyordu. Yani sonuçta Fransa ulus devleti çok kısa bir süre sonra Fransa'nın büyük şirketlerinin eline geçti. Burjuvasisinin eline geçti. Dolayısıyla kuracak kuralı, oyunun kuralını yani bak burada mallara şu kadar gümrük koyacaksın. Şunların transferine, yurt dışına girişine izin vereceksin, bunu kolaylaştıracaksın işte. Çeliğin girişini kolaylaştıracaksın, otomobilin girişini zorlaştıracaksın filan falan diyenler zaten burjuvaziydi.
Biz bunu demokratik talep diyorduk. Lobi faaliyeti diyorduk en fazla. Evet.
Sonuçta bu 10-20 neyse şirket, o burjuvazinin temel ihtiyacı Fransa ölçeğinde bir pazar idi ve bir şekilde davranıyor idiler. Menfaatleri örtüşüyor idi. Şimdi o Fransız burjuvazisinin ihtiyaç duydukları pazar Fransa'dan büyük. Şartlar değişti. Dolayısıyla şimdi onlar aynı ulus devleti, ulus devlet gibi davranmamak konusunda sıkıştırıyorlar. Yani yine aynı burjuvazi.
Ama orada da şöyle bir şey vardır. Fransızın ürettiği bir mal eğer daha maliyetli ise, Alman'ın ürettiği daha düşük fiyata geliyorsa onu alıyor insanlar. O malı üretemez hale geliyor. Üretimi yapamaz hale geliyor. Bu da onun aleyhine. Pekala o da hala devletten talep edebilir ki kardeşim şu sınırı yükselt, gümrüğü yükselt. Ben rahatça üretim yapabileyim. Neden onun dediğini dinlemiyor devlet de 10 şirketinkini dinliyor?
Burada işte tam da en baştaki konuya dönelim o zaman. Sonuçta burjuvazi dediğin işçi sınıfından, memur sınıfından sınıfsa vesaireden farklı olarak rekabet olan birlikte oynar. Sonuçta bu böyle burjuvazi, yani hani mevcut şirketlerin dünyaya nizam vermelerine falan karşıyım, burjuvazinin doymazlığı diyelim tırnak içinde buna karşıyım falan ama bahsi diğer. Sonuçta burjuvazi dediğin bir sınıf değil. Yani orada kaybetme ihtimali var ya. Deve dişi gibi şirketler zamanında Amerika Birleşik Devletleri'ne hükmetmiş. İşte çelik şirketleri, demiryolu şirketleri falan gümbür gümbür battılar. Çünkü
pek çok iflas haberleriyle dolu, dramlarıyla bir sürü film yapıldı, hikayeler yazıldı. Bunları biliyoruz yani. Çok şirket de battı yani. Çok şirket, bir kısım şirket çok başarılı olurken.
Hayır, genel olarak hep olay şöyle olur. Yani şimdi bir dönem işte şeyler güçlüydü. Akaryakıt, petrol şirketleri bir dönem işte ham madde, çelik vesaire şirketleri bir dönem işte büyük sanayi kuruluşları, Ford'lar, otomobil üreticileri. Sonuçta bunlar kendi aralarında devleti, kendi menfaatleri doğrultusunda manipüle etmek için birbirleriyle rekabet ediyorlar. Fransa'nın otomobil üreticisi kendi devletini kontrol etmeye çalışırken burjuvazisinin başka bir kesimi de otomobil Almanya'dan gelsin de biz onun yerine şu işi yapalım
diyor
yani. Sonuçta bu hangisi daha tırnak içinde hakim ise o devleti manipüle etme kabiliyetine sahipti. İşte burada bu pazarların büyümesi nedeniyle bunların hepsinin birden kazanması imkansızlaşınca Avrupa Birliği'ne karar verdiler ve Avrupa Birliği içinde de işte bir biçimde kapitalizmin, pazarın kendi kuralları işledi. Şimdi bir sıkıntımız her tarafından aşınmış olan bu ulus devletin artık bugünün gerçeklerine, iktisadi gerçeklerine, ekonomik ölçeğe vesaire falan uymuyor olan mevcut ulus devletin yerini ne alacak olduğu. Ama burada sıkıntı sadece bu iktisadi faktörlerle ilişkili de değil yani. Aynı zamanda demografi de çok ciddi bir biçimde değişti ve artık toplumun daha alt kesimleri de ses sahibi oldular. Bütün toplumlar için bu geçerli, her toplumda aynı seviyede olmasa da. Ve başka hikayelerle birlikte harmanlamak zorunda kalıyoruz. Nasıl ki sanayi döneminde bu işi başka hikayelerle, milliyetçilikle harmanlamak zorunda kalındıysa, bizi ilgilendiriyor olan kararları kendimiz vereceğiz gibi bir hikayeye bandırılıp da yedirilmiş değilse o dönemin ekonomik ölçeği, şimdi de başka hikayelerle. İşte bütün dünyanın iyiliği, menfaati, çevre vesaire falan gibi şeylerle, bu şeylere bandırılıp da bunlar yediriliyor. Ana hatları itibariyle görünen tablo o ki daha büyük ölçekli bir takım sistemler kuruluyor. Kademe kademe kuruluyor yani. Zaten de geldiğimiz noktada problemlerin çoğu ulus devlet kapasitesiyle çözülebilir de değil. Yani işte COVID-19'u sen ulus devletin kapasitesiyle çözemiyoruz. Ulusüstü bütün devletlerin bir biçimde katkıda bulunduğu bir organizasyona ihtiyaç var. Buradan nereye doğru evrileceğini işte o baştaki futbol metaforu 3 aşağı 5 yukarı bize sorduruyor. Yani şimdi bu aşı milliyetçiliği vesaire falan gibi bir şeylerle kendi kendisine var olmuş olanı, neyse birikmiş olan, bunu yağmalama hakkını gören, kendisine bu hakkı görüyor olan birileri kendi aralarında toplanacaklar, kendiliklerini yapacaklar, kalan herkes ölecek mi? Yoksa aşağıdakilerin, yok bir dakika kardeşim, biz yoksak siz de yoksunuz diyecekler mi, diyebilecekler mi? Şimdi bunun yol çatındayız ve benim kanaatime göre her halükarda aşağıdakiler kazanacak diye bakıyorum. Genel trend aşağıdakilerin kazanıyor olduğu yönünde. Yukarıda bir olağanüstü bir birikim var. Milyarlarca dolarlık bir şeyler var. O firmalar var, şirketler var. Burada göz ardı edilen şey şu. Kağıt üstüne baktığın zaman Real Madrid'in elindeki futbolcuların bonservis bedellerini topladığın zaman milyar avro tutuyor. Kağıt üstüne böyle. Paris Saint Germain Mbappe'ye 220 milyon avro verdi. Ne görünüyor şimdi şeyinde? Bilançoda 220 milyon avroluk bir Mbappe. Ama satmaya kalksa 220 milyonu ona verebilecek kimse yok. Dolayısıyla reel değeri
220 milyon. Talep yok.
Yok. Yani bu büyük kulüplerin arasında da yok. Yani ancak şunu yapabilirler yani. Real Madrid'e Mbappe 220 milyona satar şey, Paris Saint Germain, Benzema'yı 220 milyona alır. Yani çünkü o para yok. Dolayısıyla şimdi bu şeylerin, Google'ların vesairelerin falan ekonomik büyüklüklerine bakılırken de böyle bakılması lazım. Ya aslında ortada öyle bir değer yok. O değeri ödeyebilecek kimse de yok zaten. Bunların hepsi fiktif şeyler.
Ve mesela yerine alternatif başka bir şey çıkmış olsa, insanlar buradan hızla uzaklaşmış olsa kullanılmayacak bile. Başka bir mecra ortaya çıkmış olacak.
Tabii ya, sonuçta şimdi açık kaynak bir Twitter olsa mesela, yani Twitter o saat sıfır değerine düşecek. Oraya yatırım yapmış olanların ellerinde koleksiyon değerinden başka bir şey olmayan hisse senetleri kalacak vesaire.
Peki bu durumda şu ortaya çıkmayacak mı? Mesela işte Google'dı, Twitter'dı falan da feşmandı gibi mevcut olan büyük şirketler kendilerine alternatif olabilecek yeni oluşumların ortaya çıkmasını engellerler. Bir şekilde piyasayı domine edebilirler. Bunların kurallarının konulmasını talep edebilirler ve bunu yaptırabilirler de şu anki güçleriyle baktığımızda. O zaman da bambaşka bir dünyaya doğru gitmiş olacağız.
Yapıyorlar zaten hali hazırda bunu. Şimdi bu daha önce de işte hep o büyük şirketler hep güçlü oldular ve kendi menfaatlerinin aksine olan şeyler. Yani sonuçta ne oldu? Türkiye'de işte biz yıllarca bize otomobil diye satılan teneke parçalarına bindik. Çünkü olağanüstü koruma duvarları vardı yani. Bu koruma duvarları kaldırıldığı zaman ne oldu? Kim kazandı, kim kaybetti? Kim ne kazandı, kim ne kaybetti yani? Türkiye'de bir takım işçiler işlerini kaybetmişlerdir. Birileri işte daha kolay kazanmanın yollarını kaybetmişlerdir falan. Ama sonuçta bunlar statik işler değil. Yani dinamik bir takım ilişkiler var. Sonuçta ne oldu? Türkiye belli bir süre sonra otomobil endüstrisinde Avrupa'nın önemli hub'larından bir tanesi haline aldı. Bu sürdürülebilir, kendisine güvenilir bir şey mi? Değil. Çünkü yarın öbür gün elektrikli otomobil çıktığı zaman Türkiye'de yine birçok kişi işsiz kalacak, birçok sektör batacak, birçok fabrika batacak. Ama yani oyunun kuralı bu.
Şimdi mesela otomobilsiz şehirler hedefleniyor. 2030 yılında, 2050 yılında hiç otomobil kullanılmayacak. Demek ki otomobilin talebi düşecek.
Zaten bence otomobil talebi zaten aşırı pompalanan bir şey. Bütün ulus devletler tarafından aşırı pompalanan bir şey. Çünkü benim anladığım kadarıyla şu anda dünyada istihdam yaratan en büyük sanayi sektörü otomobil ve katma değer yaratma konusunda en büyük sektör. Onun battığı durumda birçok şey batacak yani. Şimdi ulus devletler birer özne, siyasi idari özne, her özne gibi inerşiyası var. Yani kendi varlığını koruma güdüsü var. Bu kendi varlığını korumak için de toplamda menfaat kaybına sebep olabilecek işleri gözü kırpmadan yapabiliyor. Ama esas hani senin sorduğun soru, sonuçta bu şirketler devletleri kontrol kabiliyetine sahiptiler. Bizden daha çok sıradan vatandaşa kıyasla daha çok kontrol imkanına sahiptiler. Bunları da hep kullandılar. Ama her seferinde birileri bir yerlerde sonuçta bu maçı kaybetti. Bugün de böyle olacaktır. Yani bu şirketler hali hazırda şimdi bu kontrol kabiliyetine sahipler, büyük şirketler. Ama bugünkü insanlık bizim gençliğimizdekine kıyasla rekabet şansına, büyük şirketlerle rekabet şansına daha çok sahip. Yani pekala işte bir boykot yapıyor ve sonuç alabiliyor yani. Yine baştaki mevzuya bağlayacak olursak, diyelim ki Liverpool taraftarları kulüplerinin bu işe katılmasına razı değiller ama o taraftarla arasındaki şeyi koparmış olan bir şirket sahipliği var. Ama şimdi Liverpool taraftarları bir kampanya başlatıp işte sponsorlarını, Liverpool'un sponsorlarını boykot etmeye çağırır. Bunlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve sponsorlar buradan çekilmeye başlarlar. Buralara sponsor olmak konusunda tereddütler hasıl olmaya başlar. Ondan sonra bu proje yapanın elinde patlar. Buradan şunu görüyoruz. Bu işler mücadele etmeden de olacak işler değil. Yani burada eğer bu büyük şirketlerin önce şunun adını koymuş olalım. Yani mevcut ulus devlet ve işte bunun uzantıları olan sistemi asıl şu anda domine ediyor olan dünya genelinde 8-10 tane şirket. Evet, bunun realiteye katılıyorum. Bu realite sürecektir de buna da itirazım yok. Ama bu gücün azaltılması gerekiyor. Bu noktada geldiğimiz, deminki noktada geldiğimiz husus da şu ki bu mücadele etmeden olacak iş değil. Yani canım ulus devlet benim adıma mücadele etsin diyorsan böyle bir şey yok yani. Ulus devlet onlar adına mücadele ediyor. Yani senin zaten şirketlerle mücadele ederken ayrıca ulus devletlerle mücadele etmen gerekiyor. Ve evet yani şimdi Liverpool taraftarları olarak mücadele etmen gerekiyor. Fenerbahçe taraftarları olarak mücadele etmen gerekiyor. Türkler olarak mücadele etmen gerekiyor. Kadınlar olarak mücadele etmen gerekiyor filan yani. Sincan'daki pamuğu kullanıyor olan şirketleri boykot ediyorlar ve işte bak ben Sincan pamuğu kullanmıyorum diyen bunun üzerinden kendisine bir şey çıkartmaya çalışıyor. Evet, şirketleri böyle böyle terbiye etmek zorundayız yani. Böyle bağlayalım yani. Çok internet çok sıkıntı çıkarttı. Benim de tadım çok kaçtı. Şimdi ulus devletin bize sokuşturduğu en ciddi ideolojik şeylerden bir tanesi şu. Cezayir niye başarısız? Çünkü Cezayir'de bir takım adamlar var, ahlaksızlar. Onlar gücü ele geçiriyorlar. Ahlakla, yani biz şimdi insanları ahlaklı kılarsak, bütün Cezayirlileri ahlaklı kılarsak ancak Cezayir o zaman Fransa ile rekabet edebilecek. Şimdi hani Fransızlar çok ahlaklı, Cezayirliler çok ahlaksız. Yani hikaye böyle bir şey değil. Fransızlar güçlü, Cezayirliler güçsüz. Yoksa Fransızlar da eşit derecede ahlaksız yani. Daha doğrusu yani herkes ahlaksızlık yapmaya kalktığı zaman herkes yapabilir. Sistemin sigortasını ahlaka bağladığın zaman batarsın yani. Ama bize ilkokuldan itibaren hep böyle kahramanlıklar öğretiliyor. Sen fedakarlık yapacaksın işte bir toplum adına fedakarlık yapacaksın. Ya gideceksin işte Almanya'da çok daha iyi para kazanabilecek olduğun halde gelip Türkiye'de çalışacaksın falan. Böyle fedakarlıklar yapacaksın ki hep birlikte buradan kalkınacağız filan gibi böyle hikayeler anlatılıyor. Ve ulus devlet de kendisini böyle satıyor. Böyle bir ulus devleti yok yani. Aslında ben geçen gün Clubhouse'da mevzuları oraya getirecektim. Bilmiyordum yani. 18 Nisan bir zaman Türkiye'de kağıt bayramı olarak kutlanıyormuş. Çünkü anladığım kadarıyla SEKA, bizim SEKA olarak bildiğimiz tesisin temeli 18 Nisan'da atılmış ya da üretim 18 Nisan'da geçmiş. Çok iyi bilmiyorum. Orada bir kağıtçı diye bir mühendis, kağıtçı soyadlı bir mühendis çok cansiperane çabalarla yapmış bunu. Onun hatıraları üzerinden falan T24'te çok hoş bir yazı var. Söylediklerinin hiçbirisini bilmiyordum yani. Onun hatıraları üzerinden şunları anlıyoruz ki fabrikanın kurulmasına Türkiye'nin içinden birileri sürekli taş koymuşlar. Anlaşılan o ki Atatürk'ün kendisine de ya bak bu yanlış bir yatırım diye bir takım şeyler gelmiş. Hikaye şöyle anlatılıyor. Diyor, Orta Avrupa'da üretilen kağıt ithal ediliyor Türkiye'ye ve işte bu ithalatta rolü olanlar fabrikanın kurulmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi doğru mudur? Bir ihtimal böyledir olan. Ama kağıt fabrikası kurulacağına hastane kurulsun. Zaten kıt kaynaklar önceliklerimiz farklıydı diye anlatacaklardır belki bilmiyoruz. Ama Atatürk'ün dediklerinden şunu anlıyoruz ki Atatürk SEKA'da üretilen kağıtla bir broşür yapılıyor ve kendisine getirildiği zaman dediklerinden şunu anlıyoruz ki bazı bakanlarımız bile buna karşıydı diyor. Ama demek ki yani onlara siz ne diyorsunuz ya diyememiş yani. Yani onların tezleri itibariyle de lan bir dakika biz doğru iş mi yapıyoruz ki kağıt fabrikası kurmakla filan diye tereddüt içine kalmış. Şimdi bu hikayeler böyledir. Yani bunun yani gerçekten de o para kağıt fabrikasına yatırılmasaydı da atıyorum demiryolu fabrikasına yatırılsaydı, lokomotif fabrikasına yatırılsaydı belki Türkiye'nin o dönemdeki şeyi
başka olabilirdi.
Kaderi başka türlü gelişebilirdi. Bunları bilemeyiz yani. Dolayısıyla bunlar rekabet işi. Burada herkesin oyuna aktif olarak katılması gerekiyor ve mücadele etmesi gerekiyor. Aksi halde işte orada birileri bizim adımıza bu ideolojilendirmeyle işte ahlaklı bir şeyler bekleyerek vesaire yani bir, ya da bir yere ahlaklıları getirerek. Yani ahlaklıları getirirsin bak işte eğer şey hikaye doğruysa Atatürk'ün bakanı bile ahlaksız çıkmış yani şimdi. Hani birilerinin altın çağı olan ya. Şimdi eğer hikayeyi böyle okuyacaksan. Bu iş ahlak işi değil. Bu iş organizasyon işi. Bu iş herkesin elini taşın altına koymasını gerektiren bir iş. Şimdiki imkanlarımız bizim gençliğimizdeki imkanlardan daha çok mu? Daha çok. Boğaziçi direnişinden haberdar olma imkanlarımız da daha çok. Ona destek olma imkanlarımız da daha çok. Öyle değil mi yani? Sonuçta bu oyun böyle bir oyun. Bu anlamda böyle baktığım zaman toplumların, şirketleri yenecek olduğunu Göztepe'nin Manchester United'ı yenecek olduğunu düşünüyorum. Yani,
bunun için mücadele etmek gerekiyor tabii ki.
Ama mücadele etmeden olmayacak yani. Ya biz nasıl olsa yeneriz. Biz halkız falan da olmaz. Yani Göztepe'de mücadele edecek.
Evet. Burada bitirelim istersen.
Tırnak içinde şeyi söyleyeyim yani. Çok konuştum ama aslında söylemek istediğim söyleyemedim. Sonuçta ulus devletin yanında olmak, karşısında olmak falan filan gibi böyle fiction'lara da ihtiyacımız yok. Yani yanında olsan ne olur, karşısında olsan ne olur? Yani o gidiyor kardeşim. Gidiyor. Yeni gelecek olanı, kurulacak olanı biz mi kuracağız, şirketler mi kuracak? Şimdi esas soru bu yani. Daha doğrusu tek soru bu.
Evet. Bunu da Clubhouse'da tartışacağız. Blockchain, bu ulus devletin yeniden örgütlenmesi ya da yerine yeni bir başka şeyin konmasında nasıl bir rol oynayacak, yeri nedir? Onu biraz tartışalım istiyoruz. Onu da Cuma akşamı saat 21'de Blockchain'de tartışmaya açacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.